Ayrım 30 Havaalanı, Arthur Hailey, sayfa 337. Inez Guerrero her cümlede takılarak kağıdı akşam eve döndüğünde bulduğunu, uçağın hareketinden önce kocasını yakalamak amacıyla hemen alana koştuğunu anlattı. Demek bu akşama kadar yola çıkacağından haberiniz yoktu. Aklıma bile gelmezdi. Şu anda da bu yolculuğa neden karar verdiğini bulamıyor musunuz? Hayır, hiçbir şey anladığım yok. Garip davrandığı olur muydu? Kadın duraladı. Söyleyin diye diretti Orvey. Garip davrandığı olur muydu, olmaz mıydı? Ara sıra, özellikle son zamanlarda. Şiddete başvuracak kadar kaybeder miydi kendini, can acıtacak kadar? Evet. Kocanızın elinde bir çanta varmış, büyük bir özenle korumaya çalıştığı yassı bir çanta varmış. İçinde ne olduğu hakkında fikriniz var mı? Hiçbir fikrim yok. Kocanızın inşaat müteahhitliği yaptığını söylediniz. İşinde patlayıcı madde kullanır mıydı? Teğmen bu soruyu öylesine rahat sormuştu ki, olaya tanıklık edenler bir süre dikkat bile etmediler. Sonra odadaki sessizlik birden daha da ağırlaştı. Tabii dedi Inez, hem de sık sık kullandığı olurdu. Patlayıcı maddelerden anlar, işini çok kolaylaştırdığını söylerdi. Ama... Ne aması? Inez'in bitkinliği yerini gözle görünür bir sinirliliğe bırakmıştı. Patlayıcı maddeleri çok dikkatli kullanır. Niçin soruyorsunuz bütün bu soruları? Açıklayın, yalvarırım size. Bir şeyden şüpheleniyorsunuz değil mi? Neden Inez? Bu arada nerede oturduğunuzu da söyler misiniz? Inez cevap verdi. Ordway adresi kaydetti. Bugün öğleden sonra kocanız evde yalnız mıydı? Kadın evet dercesine başını salladı. İyiden iyiye aklının başından gittiği görülüyordu. Ordway Tanya'ya dön. Hemen merkezi arar mısınız lütfen? 17 numarayı isteyin. Telefon başından ayrılmamalarını söyleyin. Yine Inez'e döndü. Kocanız evde patlayıcı madde bulundurur muydu? Kadının durakladığını görünce sesi sertleşti. Şimdiye kadar gerçeği söylediniz. Şimdiden sonra yalana başlamayın. Evde patlayıcı madde var mıydı? Evet mi? Ne türdendi bu patlayıcı maddeler?
Birkaç dinamit dokumu, 2-3 tane de kapsül. Son şantiyesinden başka şey kalmamıştı.
Bunları neden sakladınız? Size söyledi mi hiç?
Hayır, sadece kullanmayı bildikten sonra tehlikeli olmadığını anlatırdı.
Dinamit dokumlarıyla kapsülleri nerede saklıyordu?
Komodinin gözlerinden birinde.
Nerede bu komodin?
Yatak odasında ve...
Dehşet dolu bir ifade yüzünü kapladı. Ordway bunu fark etti. Bir şey düşündünüz. Ne düşündünüz Inez?
Hiç, emin olun.
Evet evet, bir şey düşündünüz. Yüzü sertleşen Ordway kadına doğru eğildi. Yarım saat içinde ikinci kez amansız kaba, gerekli bilgiyi edinmek için her türlü çareye başvurmaya kararlı polis oluyordu. Yalan söylemeye çalışmayın. Suçsuz numarasına da kalkışmayın, bana sökmez. Ne düşündüğünüzü söyleyin. Zırlamanın gereği yok, cevap istiyorum.
Bu akşam dikkatimi çekmemişti. Önce dinamit dokumlarıyla kapsüller komodinde değildi.
Odayı kaplayan gergin havada Tanya'nın sakin sesi duyuldu. Merkezi buldum Teğmen. Ordway koltuğa büzülmüş oturan kadına bakmaya devam ediyordu. Kısa bir süre önce uçağa binmeden kocanızın adına hayat sigortası yaptırdığını, hem de oldukça yüklü, biliyor musunuz?
Hayır efendim, yemin ederim ki bilmiyordum.
İnanıyorum size. Polis şefi sert bir sesle sözlerine devam etmeden kısaca düşündü. Beni dikkatle dinleyin Mrs. Guerrero. Kocanızın bu patlayıcı maddeleri yanına aldığına inanıyoruz. Bu inancımızı kuvvetlendiren ipuçları var elimizde. Daha açık konuşmak gerekirse patlayıcı maddeleri uçağa götürdüğünü sanıyoruz. Bu hareketine bir anlam veremediğimizden uçağı havaya uçurup içindeki yolcularla birlikte kendini de öldürmek niyetinde olduğunu düşünüyoruz. Şimdi size son bir soru daha soracağım. Cevap vermeden önce iyice düşünmenizi, aynı zamanda bu uçakla yolculuk eden bütün insanları, adamları, kadınları, çocukları hatırınızdan çıkarmamanızı istiyorum. Inez, kocanızı tanıyorsunuz. Onu herkesten iyi siz tanıyorsunuz. Sigorta parasına konabilmeniz için böyle bir şey yapabileceğini sanıyor musunuz? Gözyaşları içindeki Inez Guerrero kendinden geçmek üzereydi.
Evet diye hıçkırdı. Evet, yapabileceğine inanıyorum.
Ordway iki adımda telefonun yanına vardı. Alçak sesle bir takım bilgiler verdi, açıklamalar yaptı. Bir dakika sonra telefonu açık bırakıp geldi, İnez'in önünde durdu. Dairenizde arama yapacağız. Gerekirse bir de arama izni çıkartırız. Ama siz razı olursanız işimiz çabuklaşır. Evinizde arama yapmamıza razı mısınız? Serseme dönen kadın başını salladı. Ordway telefona döndüğüne kabul ediyor. Hemen yola çıkın. Sonra beni ararsınız. Telefonu kapadıktan sonra Mel'le Weatherby'ye döndü. Adamlarım evde fazladan bir takım şeyler bulmaya çalışacaklar. Bunun dışında şimdilik yapacak pek bir şeyimiz yok. Bizim de yok diye homurdandı Weatherby. Tanrı'ya yakarmaktan başka. 8. Kızım. Boeing'in pilot yerinde kaptan pilot Demarest mesajın son sözlerini kaydediyordu. Tekrar okumamı ister misiniz diye sordu dispatcher'ın sesi. İstemiyor musunuz? Öyleyse bu kadar. Demarest metni Harris'e uzattı. Ses çıkarmadan okuyan Harris de Jordan'a geçirdi. Birkaç saniye sürede kimse ağzını açmadı, düşünüyorlardı. Son cümle, Lincoln'e dönmenizi ya da en yakın hava alanlarından birine inmenizi teklif ediyoruz. Otorite sorununu ortaya çıkarıyordu. Aslında uçağın kaptan pilotu Harris'ti. Tabii Demarest uçuş müfettişi olarak her an onun yerine geçebilirdi. Harris'in soran bakışlarla kendisini süzdüğünü görünce Demarest omuz silkti. Pilot sizsiniz, şimdi söyleyin bakalım ne bekliyoruz? Öyle ya diye mırıldandı Harris. Döneceğiz öyleyse ama ağır, çok ağır bir dönüş yapacağız. Böylece yolcular bir şeyin farkına varmayacaklar. Aynı zamanda da Gwen Megan'i adamın yerini bulmakla görevlendiririz. İkimizden biri içeri girer de yolcuları incelemeye kalkarsa hemen pirelenir. Yerini bulduktan sonra ne yapacağımızı düşünürüz. Kabul, uçağı kullanmak size, adamı bulmak bana ait. Hostesleri çağırmak için kullanılan düğmeye 3 kere basarak Gwen'i istedi. Bu arada da Harris hava yolları denetimiyle radyo bağlantısını sağlıyordu. Trans-Amerika 2'den genel denetime uçakta bir takım şeyler oldu. Lincoln International'a dönüş izni ve bulunduğumuz yerde Lincoln arasındaki radar doğrultusunu istiyoruz. Çabucak düşünen Harris aradaki alanlardan birine inme olanağını kafasından çıkarıvermişti. Hareketten önce kar fırtınası yüzünden Ottawa, Toronto ve Detroit alanlarının kapatıldığı bildirilmişti kendisine. Nasılsa şüpheli yolcuyu zararsız hale getirebilmeleri için zamana ihtiyaçları vardı. Lincoln'e varıncaya kadar bu işi yapabilirlerdi. Demarest de aynı sonuca varmış olmalıydı ki itiraz etmiyordu. Toronto'daki denetimci gereken cevabı veriyordu bile. Toronto'dan Trans-Amerika 2'ye anlaşıldı. Sola 270 rotasına doğru dönebilirsiniz. İnmeye hazırlanın. Bir saniye. 330 koridoruna kadar inmeye hazırlanın, tamam. Trans-Amerika 2'den Toronto'ya dönüşe geçiyor ve alçalmaya başlıyoruz, tamam. Harris'in ardındaki Jordan şirketin radyo frekansı üzerinden altın postun geriye döndüğünü bildiriyordu. Bir dakika sonra Gwen Megan içeri girdi. Daha yemek istiyorsanız yavrularım, özür dilerim, veremem. Unuttuğunuzu hatırlatayım, uçakta birkaç tane de yolcu var. Emirlere karşı gelmenin bir örneği dedi Demarest. Bu işi daha sonra hallederiz. Şimdilik başımızda başka dertler var. Bir yolcunun yerini bulmanı istiyorum ama dikkatini çekmeden. Nasıl biri olduğunu öğrendim. Al, her şeyi bilmen daha iyi. Mesajı Gwen'e uzattı. Genç kadın not defterini lambaya yaklaştırmak üzere eğilirken hafif bir sarsıntı yüzünden sendeledi. Bir an eli Vernon Demarest'in omzuna dokundu. Demarest vücudunun yakınlığını hissetti. Alışkın olduğu kokuyu duydu. Başını çevirip Gwen'in yüzünü yandan inceledi. Genç kadın ciddi görünüyordu ama kuşkulu değildi hiç. Bir kere daha soğukkanlılığına, dişiliğini hiç eksiltmeyen o sakin gücüne hayran oldu. Havalanmadan önce 2 kere kendisini sevdiğini söylemişti. Demarest de kendi kendine aynı şeyi sormuş, hayatında 1 kere gerçekten aşık olup olmadığını düşünmüştü. Hiç bilmiyordu. Duygularına gem vura vura insan bunları tanımlayamaz olurdu. Yine de o an aşka çok yakın bir şey duyuyordu. Herhalde şimdiye kadar duyduklarının aşka en yakın gelenini. Bu pis iş yüzünden Napoli tatilinin tehlikeye, belki de suya düştüğünü hatırlayınca büyük bir öfkeye kapıldı. Yine de kendini tuttu. Böyle bir durumda kişisel meseleler mesleğinin zorunlulukları karşısında silinip gitmeliydi. Henüz bir şey kaybetmemişlerdi nasılsa. Tarihleri yaver giderse altın post Lincoln'e dönüp ertesi sabah yeniden hareket edebilirdi. Şirket seferi iptal etmemek için herhalde elinden geleni yapacaktı. Bombanın çok daha büyük bir tehlike olduğu düşüncesi henüz hatırına gelmemişti. Metni tekrar tekrar okuyan Gwen not defterini Demarest'e uzattı. ''Ne yapmamı istiyorsunuz?'' ''Senden yapmanı istediğim şey şu, adamın yerini bulmak için turist sınıfa döneceksin, çantasını da görmeye, elinden alınıp alınamayacağını anlamaya çalış.'' ''Anladın sanırım, hiçbirimiz içeri giremeyiz, bizden birini görürse herif korkabilir.''
''Çok iyi anlıyorum ama oraya dönmenin hiç gereği yok, nerede oturduğunu biliyorum, 14A numaralı koltukta, boşuna çatma kaşlarını eminim.''
Yarım saat önce birinci sınıf yolcuların yemeğini verdikten sonra diğer hosteslere yardım etmek için turist sınıfa geçtiğini anlattı. Lumboz yanındaki yolculardan birinin uyuklamakta olduğunu görmüştü. Konuşmaya başlar başlamaz yolcu uyanmıştı. Dizlerinin arasında yassı bir çanta tutuyordu. Gwen yemek sırasında çantasını almayı teklif etmişti. Adam bir hazineyi korurcasına iki eliyle çantaya yapışmış vermemişti. Sonra önündeki koltuğun arkasına takılı masayı indirecek yerde yemek tepsisini çantanın üstüne koymuştu. Yolcuların garipliklerine alışkın olan Gwen de pek aldırmamıştı. Yine de adama dikkatli bakmıştı. Mesajda belirtilene tıpatıp uyuyordu. Yaşlı kadını kaçak yolcumuzun yanında oturduğu için onu bu kadar iyi hatırlıyorum.
Lumboz'un yanında mı dedin? Bu da işimizi karıştıracak.
Demarest mesajın bu bölümünü hatırlıyordu. Şüpheler doğrulanırsa bir mekanizmanın işleteceği kapsül herhalde çantanın dışında kolayca erişilebilecek bir yerde olacak. Dolayısıyla çantayı almaya kalkıldığında çok dikkatli davranılması gerekecek. İlk kez şüphelendi. Korku değil de henüz bu duygu daha sonra kendini gösterecekti. Ama ya bu bomba haberi çok daha belirgin, her an baş gösterebilecek korkunç bir tehlikeye dönüşürse... Tabii böyle bir durumu arkadaşlarıyla sık sık konuşmuştu ama hep başkalarının başına gelen bir dert açısından. Anson Harris başladığı gibi büyük bir yumuşaklıkla tamamlamıştı dönüşü. Artık geldikleri yönde yol alıyorlardı. Selkal sisteminin zili yeniden çaldı. Demarest'in işaretiyle Jordan cevap verdi. New York'taki dispatcher'ın yazdırdığı ikinci bir mesajı not etti. Demarest Gwen'le tartışmaya devam ediyordu. Düşünüyorum da acaba Guerrero'nun sırasında oturan iki kişinin yer değiştirmesini sağlayamaz mıyız diyorum. Onlar yer değiştirirken birimiz arkadan gelir, geçitten uzanıp bu uğursuz çantayı kapıverir.
Yer değiştirme başlamadan tetikte bekleyecektir. Zaten çok sinirli. Bulacağımız bahane ne olursa olsun iki yolcudan yer değiştirmelerini istedik mi bir şeyden şüphelenecek. En ufak bir hareketimizi kollayacak.
Jordan'ın yazdığı mesajı uzattığını görünce sustu. Demarest kağıdı aldı. Gwen'in de okuyabileceği şekilde tuttu. Yeni alınan haberlere göre Guerrero'nun çantasında bomba bulunması olanağı çok kuvvetli. Tekrarlıyoruz, çok kuvvetli. Yolcunun iş durumu gibi umutsuz, belki akli dengesi de bozuk. Önceki mesajımıza belirttiğimiz gibi çok dikkatli davranmak gerektiğini hatırlatırız. Başarılar.
Özellikle sonunu beğendim dedi Jordan. Bize başarı dilemeleri büyük şey.
Kapayın çenenizi diye homurdandı Demarest.
Üç adam ve genç kadın ses çıkarmadan birkaç saniye durdular. Sonra Demarest yüksek sesle düşünmeye koyuldu. Bilmiyorum ama çantayı bırakması için bir hile bulabilseydik, bir kurnazlık, bir manevra, çantayı yakalayıp ondan uzaklaştırarak erişemeyeceği bir yere aşırmak. Bu iş çok çabuk olabilirdi.
Çantayı yere bile koymak istemiyor dedi Gwen.
Biliyorum, biliyorum, arıyorum sadece. Baştan başlayalım. Guerrero ile geçit arasında iki kişi var. İlki
bir adamdır, geçidin yanında oturuyor. Ortada ihtiyar Mrs. Quonset var, sonra da Guerrero.
Yani ihtiyar tam çantanın yanında, en uygun yerde.
Sonra olup biteni kendisine anlatsak bile nasıl edecekti?
Sen sus diyerek sözünü kesti Demarest. Belki bir yol vardır.
Şu Mrs. Quonset'e henüz bir şey söylemedin mi? Kaçak olduğunu anladığımızı bilmiyor mu?
Tabii ki hayır. Rahat bırakmamı sen öğütlemedin mi?
Mükemmel. Bakalım aklıma bir şey geldi. Pek yürümeyecek belki ama tek çare. Ne yapman gerektiğini sana söyleyeceğim. Beni iyi dinle.
Turist sınıfta yemek sona eriyordu. Hostesler tepsileri toplamaya başlamışlardı bile. Tatlı gülüşlü bir sarışın güzeli tabakları kaldırmak için 14 numaralı sıranın yanında durmuştu. Mrs. Quonset de sevimli bir gülümsemeyle tepsiyi kendine uzatıyordu. Birden yaşlı kadın sarsılıverdi. Geçitte kendisine sert sert bakan başka bir hostes görmüştü. Mrs. Quonset fark etmişti bu hostesin sık sık gelip geçtiğini, diğerlerine komuta eder gibiydi. Çok esmer, çekici ve elmacık kemikleri çıkık yüzlü, kara gözlüydü. Bu kara gözler şimdi Mrs. Quonset'e dikilmişti.
''Özür dilerim ama biletinizi görebilir miyim efendim?''
''Biletimi mi? Tabii.''
Mrs. Quonset dertlerinin başlayacağını düşünerek şaşkınlık numarasına geçti. Biletsiz yolculuk ettiğinden kuşkulandıkları açıkça belliydi, belki de bundan emindiler. Ama Ada Quonset kolay kolay boyun eğecek kadınlardan değildi. ''Sakin ol adacığım.'' diye düşünüyordu. ''Sinirlenme, kafanı işlet. Bu kızın durumunu gerçekten bilip bilmediğini anla. Yoksa sadece bir takım şüpheleri mi var?'' Çantasını açıp içindeki kağıtlar arasında bir şeyler araştırır gibi yaptı.
Az önce buradaydı. Çantanın içinde bir yerde olmalı.
Suçsuz bir havayla başını kaldırdı.
Yoksa uçağa binerken şirketin memurunda mı kaldı? Açıkçası pek dikkat etmedim.
Kesinlikle öyle bir şey olamaz dedi Gwen. Bir gidiş dönüş bileti söz konusu olsaydı İtalya ABD parçası elinizde olacak, yalnız gidişle de hem koçana hem de biletin kabı sizde kalacaktı.
Tabii oldukça garip diye mırıldandı
Mrs. Ada Quonset çantasını karıştırmaya devam ederek. Gwen'in sesi daha da dikleşti. Ben bakabilir miyim? Ya bilet çantanızdadır bulurum o zaman ya da değildir vakit kaybetmemiş oluruz.
Mrs. Quonset öfkeyle karşı çıktı.
''Böyle bir şey yapamazsınız. Çantamda özel kağıtlarım. Siz bir İngiliz olarak insanların özel hayatına saygı göstermelisiniz. İngilizsiniz çünkü değil mi?''
''Nereli olduğumdan size ne? Şimdilik beni bütün ilgilendiren biletiniz. Eğer bir biletiniz varsa tabii.''
Gwen sesini yükseltmişti. Bir takım başlar şimdiden onlara dönüyordu.
''Tabii ki bir biletim var. Bütün mesele bileti bulmakta.''
Mrs. Quonset tatlı tatlı güldü.
''Konuşmanızı duyar duymaz İngiliz olduğunuzu anlamıştım. Yanılmamışım. Doğrusu dilimize bu tatlı havayı ancak İngilizler verebiliyor. Biz de Amerika'da böyle konuşan ne kadar az. Zavallı kocam sık sık derdi ki...
''Kocanızın ne dediği vız gelir bana, bileti gösterecek misiniz?''
Gwen için bu kadar kaba, bu kadar sevimsiz görünmek oldukça güçtü. Aynı şey başka bir gün başına gelse hiç kuşkusuz sert bir tavır takınırdı. Yine de kibarlığı elden bırakmazdı. Özellikle de kendinden en az iki kere büyük bu yaşlı kadın karşısında. Ama Vernon yapması gerekenleri kesinlikle söylemişti, onlara uyması gerekiyordu.
Mrs. Quonset pek alınmış göründü. ''Size oldukça sabırlı davranıyorum yavrum. Yalnız her şeyin bir sınırı vardır. Biletimi bulur bulmaz hakkınızda neler düşündüğümü söyleyeceğim.''
''Ciddi misiniz Mrs. Quonset?''
Adını duyan yaşlı kadın irkildi. İlk kez o ana kadar sürdürdüğü sapasağlam cephede bir çatlama oldu.
''Siz Mrs. Ada Quonset değil misiniz?'' diye diretti Gwen.
Yaşlı kadın bir dantel mendil çıkardı, hafif hafif dudaklarını kuruladı.
''Bildiğinize göre'' diyerek içini çekti. ''Neden inkar edeyim?''
''Doğru, hiç gereği yok. Sizi çok iyi tanıyoruz Mrs. Quonset. Nereden tanıdığımızı da anlıyorsunuz sanırım. Şimdi yolcuların büyük bir bölümü tartışmayı izliyordu. Herkesin yaşlı kadına büyük yakınlık duyduğu açıkça ortadaydı. Geçidin kenarında oturan sağdaki komşusu rahatsız olmuş gibi hafifçe kalktı yerinden.
''Bir anlaşmazlık oldu herhalde'' dedi çekinerek. ''Size faydam dokunabilirse.''
''Hiçbir anlaşmazlık yok.'' diyen Gwen adamın sözünü kesti. ''Siz bu hanımla birlikte mi yolculuk ediyorsunuz?''
''Hayır ama.''
''Öyleyse durum sizi hiç ilgilendirmez efendim.''
Canı sıkılan adam sustu. Kurbanına bakan Gwen, yan gözle de en uçtaki lombozun yanındaki koltukta oturan yolcuyu, Guerrero olduğunu bildiği adamı süzüyordu. Şimdiye kadar Gwen'e bakmaktan kaçınmıştı. Ancak başını eğiş şekli tartışmanın tek kelimesini bile kaçırmadığını açıkça ortaya koyuyordu. Gwen dizlerinin üstüne yerleştirdiği yassı çantasına hep iki elle sarıldığının farkındaydı. Çantanın içindekini hatırlayınca korkudan buz kesiverdi, titrediğini hissetti, dayanılmaz şekilde bir kaçmak, pilot yerine sığınmak, Vernon'a bu korkunç işle uğraşmasını söylemek isteği geldi içinden. Sonra dikildi, bir an süren zayıflığı geçmişti. ''Gerçekten de sizi çok iyi tanıyoruz.'' diye tekrarladı Gwen. ''Birkaç saat önce şirketimizin uçaklarından biriyle kaçak olarak Los Angeles'a geldiniz, suçüstü yakalandınız ve alanda bir memur kondu başınıza ama onu da atlatmayı başardınız. Ardından kıvırdığınız bir yalanla bu uçağa da bindiniz.'' Mrs. Quonset hiç de şaşkın değildi. ''Bu kadar şey bildiğinize ya da bildiğinizi sandığınıza göre boşuna nefes yormayalım.'' dedi neşeli sayılabilecek bir sesle. ''Her şey açıkça söylendiğine göre değil mi?'' ''En iyisi kes artık dırdırı.'' diye düşündü. ''Her şey bir yana bunu bekliyordum nasılsa. Yine de nefis bir yemek yedim. Sonra başıma bir iş de açamazsınız.'' Lincoln International'daki kızıl saçlı güzelin dediği gibi uçak şirketleri kaçak yolcuları polise vermiyor hiç. Yine de şimdi ne yapacağımızı merak ediyorum.
Geri dönecek miyiz?
Kendinizi çok önemli biri sanıyorsunuz galiba. Roma'da sizi İtalyan yetkililerine teslim edeceğiz. Size ne yapacaklarını bilirler.
30. ayrımın sonu. Sayfa 349.